Merhaba, ben Elif Ergo. Hayallerim kadar güçlüyüm diyen kadınlardanım ben de. Beymen ve Toplum Gönülleri Vakfı'nın Hayallerim Kadar Güçlüyüm podcast serisine hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Beymen ve Toplum Gönülleri Vakfı işbirliğiyle Hayat Bulan Hayallerim Kadar Güçlüyüm projesi bu yılda devam ediyor. Ve sizler için çok güzel bir podcast serisi hazırladık. Genç kadınlara, yaşamlarına ve kariyerlerine yön çizerken her şeyin aslında hayal etmekle başladığını anlatmak istiyoruz. Ama hayal etmek de yetmiyor. Çabalamak, disiplinli çalışmak, azimli olmak da gerekiyor. Bu yüzden de farklı disiplinlerde üretim yapan, alanlarında fark yaratmış kadınlardan ve onların ufuk açan hikayelerinden ilham almak istiyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda projeye gönüllü katılan, hikayeleriyle bizlere ilham olan kadınlar adına Beymen TOK'a destek vermeye devam ediyor. Ve Hayallerim Kadar Güçlüyüm podcast serisinin bugünkü konu benim de uzun zamandan beri gururla takip ettiğim, hayatıyla genç kızlara çok güzel örnek olan milli tenisçi İpek Soylu. İpek merhaba, hoş geldin.
Merhaba.
Nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
İyiyim, seni takip ediyorum. Çok heyecan duyuyorum, gurur duyuyorum. Genç kızlar için harika bir rol modelsin. Ama öncelikle seni tanıtmak istiyorum. Adana'da doğdun ve spora çok genç yaşlarda başladın. Ailen sana ilham vermiş. Ama tabii ki böyle insanların hayatlarında dönüm noktaları oluyor. Çok küçük yaşlarda spor disiplinine sahip olmak hiç kolay bir şey değil. Çocukluğuna dönmek istiyorum ilk başta. Nasıldı çocukluk ve nasıl başladın spora? Seni en çok ne motive etti?
Ben 6 yaşında ailemin yönlendirmesiyle başladım Adana'da. Bizimkiler zaten sporla uğraşıyorlardı hobi olarak. Ben de Türkiye'nin gerçekten en güzel kulübünde oyun ortamında başladım. Birçok arkadaşımla beraber. Disiplin dedin, orada sen deyince disiplin direkt Romen bir hocayla ben başladım. O aklıma geldi. Aslında bayağı disiplinli bir yöntemle başladım. Ama sonuçta 6 yaşında olduğum için bir oyun ortamında keyifli bir şekilde kulüpte büyüyerek başladım.
En zoru neydi o yaşlarda?
Ya aslında zorluk olarak diyemem bir şey ama ben 8 yaşında ilk turnuvama gittim ve Romanya'ya gittim. Romen Hoca sayesinde ve hiçbir şeyin olmadığı bir yerde tamamen bütün rakiplerin hayatı pahasına mücadele ettiği bir ortamda bulundum. Benim için en zor anı orası aklımda şu anda.
Peki o yaşlardan bugüne rutinin nasıldı o zamanlar? Şimdi nasıl, onu da sormak istiyorum. Ama küçük yaşlarda o rutine sahip olmak hiç kolay değil. Hem senin çok fedakarlık etmen gerekiyor bazı şeylerden, hem de ailenin. O günleri nasıl geçirdiğini anlatırsan çok sevinirim.
Kesinlikle birçok şeyden, zamandan, arkadaşlıklardan fedakarlık yaptım. Şöyle oldu, ben 6 yaşında ilk başladım. Tabii ki de oyun ortamında başladım her bir 6 yaşındaki çocuk gibi. Fakat ilk turnuvalarım 7 ve 8 yaşlarında oynadım ve çok başarılı bir başlangıç yaptım turnuvalara. Böyle olunca tabii ister istemez bir misyon yüklendi erken yaşta, hem kendim adıma hem kulübüm adına. Böyle olunca yurt içi ve yurt dışı birçok turnuvada yer aldım. Yaklaşık 13 yaşına kadar ailemle beraber yurt dışında seyahat ettim. Tabii 8 ile 13 arasında genellikle çocuklar ne yapar? Okuluna gider, arkadaşlarıyla buluşur, doğum günlerine giderler. Ben de bunların hiçbiri olmadı o süreçte. Okulum Adana'da Başkent Üniversitesi'nin ilkokulundaydım ve spora çok destek veriyorlardı. Bununla beraber hem okulumu devam ettirdim hem sporu bir oyun gibi devam ettirdim. Fakat benim kariyer anlamında en büyük adımım ilk 13 yaşında Enka Spor Kulübü'ne transfer oldum İstanbul'a, Adana'dan. Şartlar anlamında, işte seyahat, masraflar anlamında bana sponsor oldular ve böylelikle biz ailecek bir fedakarlık yapıp İstanbul'a geldik. Orada biraz daha ciddiyet de bindi iş. Sonuçta bütün aile benim için şehir değiştirdi. Ben daha çok turnuva oynamaya başladım yurt dışında. Tenis de öyle bir spor ki gerçekten senenin 25-30 haftası yurt dışında turnuva oynuyorsunuz. Ve bu demek oluyor ki okul hayatından ister istemez fedakarlık ediyorsun, arkadaş ortamından. Bunlar tabii beni bir tık zorladı ama yaptığım işi erkenden o kadar çok seviyordum ki ve bir oyun olarak hep gördüm. O yüzden hiç sorgulamadım belli bir yaşa kadar bunun zorluklarını. Çünkü tutku duyduğum bir iş olduğu için benim için oradan besleniyordum ve oradan tatmin alıyordum hayatımda.
Çok başarılı oldun. O yaşlardaki hayallerini merak ediyorum. Bir taraftan evet, Türkiye'de çünkü baktığımızda maalesef çok başarılı sporcu çıkaramıyoruz. Hı hı. Son dönemlerde aslında yüzümüzü güldüren başarılar oldu. Sen o başladığın dönemde umutsuzluğa kapıldığın zamanlar oldu mu? O hani böyle düştüğün, belki sakatlandın veya biraz umudunu kaybettiğin zamanlarda ne seni ayağa kaldırdı?
Aslında benim kariyerim 18-19 yaşına kadar hep yükselen bir grafikte gitti. Altyapıda sonrasında Grand Slam seviyelerinde işte Wimbledon, Amerika Açık tarzı turnuvalarda hep yüksek başarı gösterdim. Ve bunun getirdiği motivasyon zaten çok güzeldi. Ama dünyanın en güzel şehirlerine gidip aslında orada bir lokal turist gibi olamadık hiç. Yani dışarıdan ne kadar güzel gözükse de hep turnuvayla otel arasında gidip geliyorduk. O yüzden sene sonu yorgunluklar oluyordu ister istemez. Ama benim galiba en zorlandığım yaş 20 yaşında oldu. Çünkü gençlerden 18 yaşında gençlerden büyüklere geçtiğim zaman çok farklı bir dünya var. Gerçekten dünyanın en iyi tenisçileri, işte Maria Sharapova'nın, Serena Williams'ın olduğu turnuvalarda boy göstermeye başlayınca tabii seviye çok daha yukarı çıktı ve oyuncuların direnci, mental güçleri, orada uzun süre oynayabilmek için gerçekten ekstra çalışmam gerektiğini fark ettim ve 20 yaşında çok zorlanmıştım o tempoya adapte olmak için. Ama bizde ne kadar bireysel bir spor olsa da bir çok önemli bir takım faktörü var. Yani ekibinize aldığınız antrenörler, mentorunuz, işte diyetisyeniniz ve bu ekibi ne kadar güzel kurabilirseniz aslında o bireysel spordaki stresi ve yorgunluğu onlarla paylaşabiliyorsunuz. O yüzden benim için ekip faktörü her zaman çok önemli olmuştur.
Peki sen bir ilki getirdin Türkiye'ye sonuçta. Hepimiz çok gururlandık. O süreci anlatmanı istiyorum. Hem kendin çok tabii ki çalıştın ama biraz önce altını çizdin, ekip dedin. Biz genelde onu başaramıyoruz galiba diye düşünüyorum. Neyi farklı yaptın da bu başarılar geldi?
Amerika Açık çok özeldi benim için gerçekten. Çiftler Grand Slam şampiyonluğu hem benim adıma hem Türkiye tenisi adına bence çok kapı açtı. Tabii burada ekip faktörü ama aynı zamanda istikrarlı, yani süre gelen bir antrenman, uzun seneler boyunca olan bir çalışma var. Hani hiçbir şey bir senede olmuyor. Tabii 6 yaşından beri oynadığımı varsaysak, kupayı kazandığımda 12 sene olmuştu, yani 18 yaşındaydım. O yüzden o saatlerce çalışma, saatlerce kortta kalma gerçekten bu tarz kupaları aldığınızda değiyor ve sizi daha çok çalışmaya motive ediyor.
Peki günde kaç saat çalışıyorsun? Çalışıyordun o dönemde.
O dönem tabii genç olduğum için çok daha fazla kortta kalıyordum. Atıyorum işte 3 saat tenis oynuyordum, 2 saat kondisyon yapıyordum. Yani 4 ile 5 saat arası değişiyordu. Tabii şimdi yaş ilerledikçe artık vücudunu daha çok korumak üzerine antrenman yapıyorsun. Bir de aldığın bir kilometre var, onu korumak istiyorsun. Daha böyle spesifik çalışmalar yapıyorsun. Atıyorum 2 saat kortta kalmaktansa 1 saat daha etkili bir antrenman yapıyorsun. Ama benim bütün günümü kapsıyor tenis yani. Çünkü çift antrenman oluyor genelde zaten. Sabah bir bölümü, öğleden sonra bir bölümü. Bunun dışında zaten çok fazla bir şey yapmaya, fiziksel enerji ve aktiviteye giremiyorum. O yüzden genelde dinlenme ve tenis etrafında geçiyor günüm.
Beslenmeni merak ediyoruz bir de. Nasıl besleniyorsun?
Beslenme galiba yine yaşla beraber çok daha ana bir faktör oldu. Bir kere zaten yediğiniz her şey, işte ben bu sıralar çok bağırsaklarla ilgili kitaplar okuyorum. Duygularımıza, kararlarımıza bile çok etkisi oluyor. O yüzden bir atlet olarak vücuduma ne koyduğumu bilmek çok önemli, çok değerli. Tabii protein, karbonhidrat hepsini dengeleyerek ilerliyorum. Yarışma zamanları daha çok karbonhidrat tüketiyorum. Çünkü çok enerji harcıyoruz, artı stres de olduğu için. Onun dışında düzenli besleniyorum. Ama tabii benim bir tarafım da Adanalı olduğu için ister istemez bazen böyle kaçamaklarım olabiliyor.
Bunlar da arada lazım diyeceğim ama evet. Tabii ki o disiplinden çıkmamak gerekiyor. Şimdi baktığımızda çok önemli bir rol model olduğunu düşünüyorum. Ama sporu sürekli yapabilmek kolay bir şey değil. Hem manevi olarak çok güçlü olmayı gerektiriyor. Hem de maddi destek. Biraz önce biraz altını çizdin. Şimdi daha yeni yola çıkacak gençlere ne tavsiye edersin? Ve gerçekten de sen 6 yaşında başlamışsın. Tenise benim de bildiğim tam o yaşlarda başlamak gerekiyor.
Evet.
Çok geç kalmasınlar diye ne önerirsin? Onlara önerilerini alalım.
Aslında daha çok ailelerine birkaç şey söylemek isterim. Bir kere spora oyun olarak başlamak çok önemli ve belli bir yaşa kadar oyun ortamında, arkadaş ortamında bu sporu yapmak önemli. Ve Türkiye'de çok güzel sistemler var. Yani ben Enka Spor Kulübü oyuncusuyum mesela. 3-4 kişilik gruplarla başlıyorlar ve artık hani böyle 15-16 artık junior seviyesine geldikleri zaman bir bireyselleşme oluyor. Özel antrenör vesaire. Ama o zamana kadar yani zaten eğitimle gidebildiği yere kadar gitmesini çok öneriyorum. Ben üniversiteyi daha geçen sene girebildim. Çünkü o kadar yoğun bir sezonum vardı ki sakatlık yaşayınca hemen üniversite sınavına girdim. Ve şu an spor yöneticiliği okuyorum.
Onu özellikle soracaktım. Sen daha önceden anlattın.
Evet.
Seninle ilgili okudum. Gerçekten de bir taraftan da hep böyle aileler şöyle oluyor. Yani sen de yaşamışsındır belki çevrende veya ailenden. Bir tarafta evet spor yapsın ama dersler ne olacak ya onlar geri kalırsa. Hı hı. Ve bu yüzden de bazı aileler başarılı da olsa çocuklarını devam ettirmekten kaçınıyorlar. Hiç öyle süreçler yaşadın mı?
Ya maalesef bu bahsettiğiniz tabii ki de sistemden kaynaklı bir sorun oluyor. İşte bahsettiğim gibi bütün gününüzü alıyor tenis ve o kadar çok hafta yurt dışında seyahat ediyorsunuz ki bunu tolere edebilecek okul sayısı çok az. Ben şanslıydım. Lise hayatımda İstek Vakfı'nda bitirdim. Aynı zamanda lise takımıyla dünya şampiyonu olduk teniste. Yani hani karşı taraflı bir kazanım oldu. Bu tarz sporu destekleyen okullarla bir arada olmak çok önemli. Ya maalesef sistemin getirdiği bir ayrım oluyor belli bir yaştan sonra. Ben İstanbul'a transfer sonrasında başarılı bir kariyer sergilediğim için aslında bizim çok oturup ne yapalım gibi bir opsiyon konuşmadık aileyle. Biraz direkt tenise yöneldim. Çünkü orada bir kariyer ışığı erken yaşta çıktı ve çok erken yaşta kendi paramı kazanmaya başladım. Ama bunun yanında bu demek değil ki ben işte eğitim almanın karşısındaydım. Her zaman eğitim almak çok istiyordum ve bunu ilk fırsatımda da hemen gerçekleştirdim. O yüzden hani ailelere bu konuda diyebileceğim olabildiğince götürmeleri eğitimle beraber. Ama gitmiyorsa da bir noktada bence dışarıdan işte ben inanılmaz kitap okurum. Çok erken yaştan itibaren ilgi duyduğum konulara böyle sömürene kadar okurum gerçekten. Onun getirdiği çok artıları oldu hayatıma. Onun dışında çok yere seyahat ettim ve çok farklı insanlarla tanıştım. Hani belki bir tık okuldan alamayacağım şeyleri de kültürler görerek ve bir sürü insanla tanışarak dengeleyebildim. Ama okul şu an üniversite okumaktan inanılmaz gurur duyuyorum. Hatta uzun süredir yaptığım en güzel şeylerden biri benim adıma ve okulumu bitirip böyle elimde bir diploma tutmaya gerçekten çok istiyorum tenis oynarken.
Eminim onu da başaracaksın. Şu var şimdi Türkiye'de böyle başarılı sporcu deyince ilk aklımıza gelenler futbolcular oluyor. Yıllarca böyle işte halter, işte güreş filan onlar da ancak başarı sağlayabildi Türkiye'de futbolcular. Bu yeni alanlarda işte artistik mesela şampiyonasında genç kızları görünce çok gururlandık. Sen işte tenis alanında gerçekten gururumuzsun. Şunu soracağım. Evet bence işte mesleğin, sanatın, sporun, siyasetin cinsiyeti olmaz. Sen hani kadın olmaktan kaynaklanan zorluklar yaşadın mı alanında? Bunun ayrıca desteklenmesi gerektiğini de düşünüyor musun?
Çok güzel bir mesaj verdiniz. Cinsiyet olmaz diye kesinlikle katılıyorum. Özellikle hem kadın hem bireysel bir sporcu olarak. Yani şöyle ben yaptığım işi o kadar çok seviyorum ve o kadar tutkuyla yapıyorum ki aslında bu tarz zorlukları bir tık rahatsız etse de hep geride bırakıyorum. Çünkü aslında amacım sizin de olduğu gibi sporu cinsiyetsiz kılmak ve sporu kadınlar tarafından da çok iyi yapılabildiğini göstermek. Bu sene bu yaz kadın voleybol takımımız bence bu direnci biraz kırdı. Çok gururla ve heyecanla seyrettim ve bence voleybol kadın Türkiye'nin şu anda en başarılı sporu olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bana ilham oluyor. Hem kendim ilerlediğim ve açmaya çalıştığım bir yolda başka kadın sporcuların bir başarısını görünce çok gururlanıyorum. Ben çok zorluk dediğim gibi tabii ki de yaşadım. Çünkü bireysel spordum, bir bünyenin altında değildim, bir takımla beraber değildim çok fazla. Ama dediğim gibi benim de amacım ileride bu yaşanılan zorlukların, kadın özellikle kadın sporcuların bunları daha az yaşamaları üzerine bir sistem kurmak. Ve bunları en yakından tecrübe eden biri olarak da eminim faydam olacağına inanıyorum. Hem oynarken hem oynadıktan sonra.
Zaten yaşadıklarını aslında gösteriyorsun. Seni izlemesi gerekir genç kızların da bir taraftan izlediğin yolu. Şu da var tabii, bunları deneyimleri paylaşmak da çok değerli. Daha başarılar da bunları imkanlı kılıyor bir kesinlikle. Taraftan da. Aslında biz de burada bunu hayal ederek bu podcast serisini yapıyoruz. Çünkü sizin anlattıklarınız birçok gence ilham olacak inşallah. Ve çok daha fazla ipekler olacak diye düşünüyorum.
İnşallah.
Ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Yani öyle bir şey var ki emek sarf ediyorsunuz, bir şey oluyor ama istemediğiniz şeyler de gerçekleşebiliyor bu yolculukta. Biraz önce de biraz sormuştum ama hani umutsuzluğa kapıldığında İpek ne yapıyor? Kime koşuyor? Yanında annesi babası, onun dışında onu destekleyenler kimler? Veya hani ne sizi motive ediyor hani böyle bir daha tutunabilmek için?
Kesinlikle başta ailem. Çünkü bu yolun başından beri beraber olduğumuz için onlara çok dönüyorum. Ama onun dışında artık hani yaş aldıkça kendime çok daha döndüğümü fark ediyorum. Kendimle, çünkü bu yolun başından sonuna kadar her anla beraber şahit oldum kendisiyle, bir İpek'le. O yüzden kendisine dönüp oradan çok ilham alıyorum, oradan güç alıyorum. Tabii ki de yorulmak çok normal, yani spor olmasa da yani bir insan olarak da bazen hayatın belli anlarında yorulmak çok normal. O anlarda bir tık daha böyle bir iki adım geriye atıp bir dışarıdan bakıyorum ya da o hayatın içinden bir tık çıkıyorum. İşte tenisin bana getirdiği ya da günlük yapmam gereken şeylerden bir iki gün uzaklaşıp biraz enerji toplayıp biraz ortam değiştirip tekrar antrenmanlarıma dönüyorum. Zaten o kadar seviyorum ki işimi ve saygıyla yaptığım için bir şekilde yolunu buluyorum ne kadar zorlansam da. Ama Snoop Dogg'un bir tane videosu var. I wanna thank me diye, kendime teşekkür ediyorum diye. Kesinlikle ilham aldığım bir video. Ve özellikle son zamanlarda yaşadığım bir iki sakatlık oldu. Bunlardan çıkış motivasyonum ve gücüm için en çok sanırım kendimden ilham aldım.
Okudum, o sakatlıklar kolay olmamış. Aslında o yüzden de sormuştum, onu devam ettirecektim. Çünkü o dönemlerde genelde bakıyoruz pes edenler oluyor ve solukları yetmiyor. Aslında öyle de yapmamak gerekiyor. Geçtikten sonra yeniden ayağa kalkmak çok değerli bir kazanım. İyi ki de öyle yapıyorsun zaten.
Kesinlikle.
Peki senin bir rol modellerin var mı?
Benim rol modelim aslında çok fazla, ilham aldığım çok fazla insan var. Başta Mustafa Kemal Atatürk, her zaman sözleri olsun, yaptıkları olsun. Kesinlikle inanılmaz bir rol model. Onun dışında etrafımdaki herkesten alıyorum aslında ama tenisçi olarak Maria Sharapova'yı çok beğeniyordum kendisi oynarken. Hem sağ içi hem sağ dışı çok aktif bir sporcuydu. Onun dışında ailemde çok güzel sanatçılar var. Ben böyle çok şanslı bir aileye doğmuşum ve ilham alabileceğim çok fazla insan var. Annem cesaretinden ötürü, babam vizyonla, bana karşı olan vizyonuyla alakalı kariyerimle. Kardeşim çok erken yaşta risk alıp kendi istediği hayatı seçmesinden ötürü. Yani ilham her yerde var ve görebildiğim her şeyden ilham almaya çalışıyorum. Doğa beni çok etkiliyor. Çok yani bir doğanın, bir hayvanın. Benim 5 ay önce vefat eden bir kedim var. Kendisinin hayatı, yaşayış tarzından. Yani ilham alınacak o kadar çok şey var ki etrafta. Siz, sizin gibi insanlar, bugün burada beraber olabilmek. O yüzden ilham gerçekten her yerden alabiliyorum.
Peki şimdi yeni hedefler var. Ve hayal etmekten hiç vazgeçmeyen bir kadın var karşımda. Ne güzel. Neyi başarmak istiyorsun?
Teniste şöyle bir baraj vardır. İlk 100 barajı. İlk 100'e girdiğiniz zaman dünyanın en iyi tenisçileriyle bir arada olursunuz ve bu sporun enleriyle bir ligde olursunuz. Ben kariyerimde en fazla 151. sıraya yükseldim ve bu sene ve önümüzdeki sene amacım ilk 100'e girebilmek ve Grand Slam, işte Avustralya Açık, Wimbledon, bu tarz turnuvalarda ana tabloda yer alabilmek. rakamsal olarak hedefim bu. Ama bunun dışında da hayatın birçok alanında aktif olup ruhuma ve bana iyi gelen her şeyde var olmak istiyorum. Her şeyden önemlisi de mutlu bir insan olduğumu düşünüyorum son 2 senede ve bunu sürdürebilmek istiyorum.
Çok güzel anlattın. Böyle içime ışık doğdu, öyle diyeyim. Evet, gerçekten çok güzel anlattın. Şu var, yani inşallah bu yol hep böyle açık gider. Hani böyle çok bir söz vardır ya, hep kullan, bahtın açık olsun diye. Gerçekten öyle. Çünkü çok emek veriyorsun. Bunların sonucunu da almanı diliyorum öncelikle.
Çok teşekkür
ederim. Şu da aklıma geliyor. Evet, hani bütün bu yolculuk içinde koşuyorsun, ediyorsun. Ama bir tarafta da ipin hayatı var. Yani hani her şey spor değil. Bu hani bu kadar koşuşturma, bu kadar disiplinli hayat. Özel hayatında dengeyi nasıl kuruyorsun?
Bunu kurmak belli bir yaşa kadar çok zordu. Hatta çok çelişkide kaldım. Çünkü işte bahsettiğim bir hayat tarzı var ve sosyal anlamda asla yeterli ihtiyacı karşılayamıyordum. Çünkü işte 25-30 hafta dışarıdayım. Sürekli bir rekabet ortamı. Düzgün bir arkadaş ilişkisi kuramıyorsun. Çünkü herkes rakibin gittiğin yerlerde. O yüzden benim için antrenörlerim hep ana insan olmuştur. Yani yaşı genellikle zaten benden çok daha büyük insanlar olduğun için onlarla çok sohbet ederdim. Ve iyi insan seçmeye çalışırdım antrenörden önce. Çünkü bu yolda benim öğretmenim olan ve yanımda ailemden çok olan kişiler onlardı fiziksel olarak. Onun dışında bu sakatlık süreçlerimden sonra yaklaşık 1,5 sene bu sosyal hayatı dengelemeyi ve o arayı kapatmak için çabaladım, kapatmak için. Ve şu an belki de hani daha oturaklı ve daha böyle olgun bir insan gibi hissediyorum. Çünkü tenis varken yapamadığım birçok şeyi bu 1,5 senede yapabildim. Artık turnuvalara gittiğim zaman ya da programlamamı yaptığım zaman İpek'i unutmadan, İşte sene sonunda bir tükenmişlik sendromu yaşamadan bir programlama, işte biraz daha belki bana iyi gelen yerlere gitme, turnuvalara gitme, iyi gelen antrenörlerle çalışma. Yani o lazım kelimesinden bir tık kurtulup biraz daha bana iyi gelen şeylerle alakalı kararlar yapıyorum. Ve bence bundan sonraki kariyerimde de en büyük artısım bu olacağına inanıyorum. O dengeyi bulabilmek.
Umarım bulacaksın. Peki hayalleri peşinde koşmayı hedefleyen tüm kadınlara ne söylemek istersin?
Kesinlikle bir hayalleri önce olsun. Bir ya da milyon tane istedikleri kadar. Ama bence hayattaki en güzel şey bir fikre ve bir amaca tutunmak. Ve o amaç için, o fikir için ellerinden gelenin en iyisini yapmak. Tutkuyla onu düşünmek, onunla ilgili şeyler yapmak. Onunla alakalı insanlarla bir araya gelebilmek. Yani bence insanı hayatta canlı tutan en güzel şey bu. Bir amaç uğruna çaba sarf etmek. O yüzden asla hayal kurmaktan vazgeçmesinler ve inandıkları şey uğruna her zaman sorsunlar, nasıl yapabilirim? Yani çünkü nasıl diye sorduğun zaman bence cevaplar geliyor. Ve sürekli bir arayış halinde olmak. Yani en azından ben kendi hayatımda böyle hissediyorum.
Bana gerçekten çok güzel ifade ediyorsun duygularını. Hem deneyimlerini paylaştığın için hem de duygularını paylaştığın için çok teşekkür ederim. İyi ki bu seriye katıldın. Umarım seninle daha ileride de görüşeceğiz. Yeni başarıları kutlayacağız.
İnşallah.
Gerçekten her şey hayal etmekle başlıyor ama hayal de yetmiyor. Azimle çalışmak gerekiyor. Onun da en güzel örneklerinden birisin. Çok teşekkür ediyorum benimle, bizimle olduğun için.
Ben çok teşekkür ederim. Bu keyifli ortamda sizinle sohbet edebildim. Umarım daha güzel sporlu, eşitlikçi günlerde daha güzel konuları konuşmak dileğiyle.
Aynen, ben de onları diliyorum. Daha eşitlikçi bir dünya diliyorum. Daha barış dolu bir dünya diliyorum. Daha huzurlu bir dünya diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Her şeyin hayal etmekle başladığını, ihtiyacımız olan gücün içimizde saklı olduğunu ve hayallerimiz kadar güçlü olduğumuzu anlattığımız bu seride milli tenisçi İpek Soylu ile birlikteydik. Umarım siz de keyifle dinleyeceksiniz. Çok teşekkür ederim.